Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Doçent Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı Tevbe Özür Dilemenin Sürekliliği başlıklı yazıyı sunacağız. Ramazan ayının rahmet ikliminde nefislerimizi arındırmaya ve tabiri caizse senelik muhasebemizi yapmaya çalıştık. Ancak kulluk devam etmektedir. Ölüm gelinceye dek Allah'a ibadet etmekle mükellefiz. Kullukta süreklilik esas olduğuna göre ibadet ve taatlarımızı aralıksız sürdürmek, nefislerimizi terbiye etmenin temel şartıdır. Bütün bunlara karşılık insan olmamız hasebiyle hata ve nisyanla mağlulüz. Kur'an-ı Kerim, insanın zayıf ve aceleci bir tabiatta yaratıldığını her fırsatta vurgular. İnsanın bu özellikleri hayatının bütün evrelerinde, tutum ve davranışlarında çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Kimi zaman iradesini yaratılış gayesine göre kullanamayarak, arzu ve isteklerinin etki ve baskısıyla hata işler. Zaman zaman kendisine, ailesine, çevresine karşı haksızlık yapar. Allah'ın, insanların ve diğer canlıların haklarını ihlal eder. Bütün bunlar onun yaratılışındaki özelliklerinden kaynaklanır. Bu yüzden Allah Teala insanın zafiyetlerini ve hususiyetlerini en iyi bildiği için tevbe kapısını ona açık tutmuştur. Yazımıza başlarken öncelikle tevbenin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım. Tevbe, günah işlemeyi en güzel bir şekilde terk etmektir. Bu özür dileme, itizar çeşitlerinin en beliğidir. Zira özür dileme 3 yolla gerçekleşir. Birincisi, özür dileyen kimse ben yapmadım der. İkincisi, şundan dolayı yaptım der. Üçüncüsü, onu yaptım, hata ettim ve vazgeçtim. Artık onu bıraktım veya ondan feragat ettim der. Sonuncusu ise tevbedir. Şer'i olarak tevbe şu anlamlara gelir. Birincisi, günah işlemeyi terk etmek. İkincisi, işlediği kusurdan pişmanlık duymak. Üçüncüsü, önceki günahları terk edip onlara tekrar dönmemeye azmetmek. Dördüncüsü, mümkün olduğu kadar onları başka amellerle telafi etmeye çalışmak. Bu dördü ne zaman bir araya toplanırsa tevbenin şartları tamamlanmış olur. Görüldüğü gibi özür dilemek anlamına da gelen tevbe, dönmek, yönelmek ve önceki haline dönüş yapmak anlamlarını da içerir. Kul için tevbe etmek bir zorunluluktur. Can çekişme halinin dışında tevbe kapısı her zaman ve herkese açık tutulmuştur. Bu durum insanoğluna Allah tarafından verilen önemli bir lütuftur. Zira insanoğlu beşer olması sıfatıyla her zaman günah işlemeye müsait bir tabiattadır. Tevbe bir yönelişin, bir pişmanlığın ve dönüşün ifadesidir. Kulluk açısından en doğru olanı ölmeden önce tevbe eşiğinden geçmek ve bu konuda acele etmektir. Allah Teala müminlerden samimi bir şekilde tevbe etmelerini emretmiş ve onların kurtuluşunu tevbe etmelerine bağlamıştır. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Ayetleri bu gerçeği vurgulamaktadır. Allah Teala kullarının tevbe etmesinden hoşnut olacağını beyan buyurur. Aşağıdaki ayetler bu durumu dile getirir. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah Teala'nın mümin kulunun tevbe etmesine çok sevineceğini, razı olacağını bildirmiştir. Ayetler ve hadisler her zaman Allah'a yöneliş halinde olmamızın ve ona sürekli tevbe etmemizin gerekliliğini açıkça göstermektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar! Allah'a tevbe edin, ondan bağışlanma dileyin. Çünkü ben ona günde 100 kere şöyle derim: Estağfirullah ve etubu ileyh. Allah'ın beni bağışlamasını istiyor ve ona tevbe ediyorum, yöneliyorum." Peygamberimizin Allah Teala'nın istiğfara devam eden kimseyi kederden, darlıktan kurtaracağını ve beklemediği yerden ona rızık vereceğini beyan etmesi de oldukça manidardır. Peygamber Efendimizin şu hadisi hayatımız boyu tevbe ve istiğfara ne kadar muhtaç olduğumuzu göstermeye kafidir. Kul günah işlediği zaman onun kalbinde bir siyah nokta oluşur. Şayet tevbe eder, ondan vazgeçer ve bağışlanma dilerse kalbi cilalanır, parlatılır. Eğer günah artarsa bu leke de artar. Bu Allah Teala'nın kitabında hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır şeklinde zikrettiği pastır. O halde mümin olarak kulluk görevlerimizde, yapacağımız ve edeceğimiz işlerde Allah'a, nefsimize, ailemize, akrabalarımıza, komşularımıza ve bütün insanlığa karşı yükümlülüklerimizin farkında olmalıyız. Değerli dinleyenler, Doçent Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı "Tevbe Özür Dilemenin Sürekliliği" başlıklı yazısını sunduk ilk olarak programımızda. Şimdi bir başka yazıyla devam ediyoruz. Sesli Dergi'ye Neslihan Nur Türk imzalı "Değer Mi" başlıklı yazı var sırada. Mahcubiyete mahkum olmasınlar diye ikaz et ehlini, budur hediye. Kimileri ömrünce tek bir utanılacak iş yapar, ölene dek tövbeye durur. Kimileri ise ömrünce hep utanılacak işler yapar da bir kere bile tevbe etmez. Sen tevbekârlarla aynı safta dur. Bugün belki en çok hasret olduğumuz şey, mensubu olduğumuz İslam dininin hükümlerini eğip bükmeden yaşama hassasiyetidir. İyice bil ki İslam'a düşmanlık edenler, hanımlarla ilgili yasakları dillerine dolamayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu kimseler İslam'ın hanımların naif yapısına zarar gelmesin diye tedbire en uygun şekilde getirdiği kuralları mesnetsiz yasaklarmış gibi sunmakta beis görmezler. Halbuki tesettürden mahremsiz seyahat yasağına kadar her emrin ve nehin sayısız hikmetleri vardır. Şimdi de hele hiç mahremiyle el ele tutuşarak, kollanarak, takviye edilerek, yüreklendirilerek yapılacak bir yürüyüş de tek başına, korumasız, yapayalnız yapılacak bir yürüyüşün lezzeti aynı olur mu? Şunu iyice öğren ki kadın erkeğe emanettir. Emaneti kurtlar sofrasına atmaksa ya gaflet ya hıyanettir. Hangi mesuliyet sahibi emanetçi, emri altındakileri cehenneme sürükleyecek bir umursamazlık içinde olabilir? Bilesin ki Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir hanımın, yanında kendisiyle evlenmesi haram olan bir yakını bulunmadan bir gün bir gecelik yolculuğa çıkması helal değildir. Bu mesafe, ehli tarafından 90 kilometre olarak tespit edilmiş ve 90 kilometreden daha uzak bir mesafeye gidene yolcu denilmiştir. Bir hanımefendinin yanında hamisi olmadan yolculuk etmesi kendisi lehine olmak üzere yasaklanmıştır. Yine de çeşitli bahanelerle nice hanımın sıklıkla tek başına seyahat ettiğini görürsün. Bunlar der ki, "Hangi devirdeyiz canım? Şimdi araba var, otobüs var, tren var, şimdi vapur var, uçak var, her yer yakın oldu, uzak mı var?" Ben de derim ki, uçak değil, ışınlama makinesi çıksa, insanlar o makinenin düğmesine basarak bir anda gidecekleri yere varacak teknolojiye ulaşmış olsa, sen yine de mahreminle el ele tutuş da düğmeye öyle bas. Çünkü varacağın yerde senin neyin karşılayacağını bilemezsin. Hadi gel akledelim. Sebepleri tetkik edelim. Sebep 1. Hanımlar fıtraten korunma, kollanma, kendisinden daha kuvvetli ve üstün birine sığınma ihtiyacı içindedir. Buna mukabil bazı mihraklar hep kendi ayakları üzerinde durabilen hayali bir yalnız ve güçlü kadın profili yaratmaya çalışmakta, bir yerden bir yere tek başına gidip gelmeyi de özgüvenin delili saymaktadır. Bu abes düşünce akımlarından etkilenen ve genç yaşlardan itibaren babasından bile izin almadan sağa sola gitmeye alışan kimi hanımlar, sonrasında aynı nezaketi beylerinden de esirgemekte, bir nevi sana ihtiyacım yok havası estirmektedir. Böyle yaparak mutlu olacağını zannedenler, zamanla erkek gibi davranmaya, dünyanın yükünü tek başına kaldırabileceğine inanmaya, evliliği gereksiz görmeye başlamaktadır. Hatta o yasaklar eskidenmiş deyip hadisi şerifi evrensellik vasfından soyanların sayısı da oldukça fazladır. Lazım değil, biz azlardan olalım ve gerçeği haykıralım. Hayır, Allah'ın hükümleri asırlar geçmekle anlamını ve geçerliliğini yitirmez. Çünkü asır hangi asır olursa olsun, şeytan aynı şeytan, insan aynı insan, imtihan aynı imtihandır. Kim bunun tersini iddia etmeye kalkışırsa, hakikatte o, tedbire ve fıtrata aykırı bir iş yapmış, kendisini kendi elleriyle tehlikeye atmış olur. Değer mi? Sebep 2. Hiçbir yol, bir hanımın tek başına seyahat edebileceği kadar güvenli değildir. Sadece birkaç gün 3. sayfa haberlerini takip eden herkes bu gerçeği bilir. Zarurette bile yasaklanmışken, keyfe keder meseleler için tek başına seyahat eden hanımlar, nicelerinin başına gelmiş olan kötülüklerden ve gelmesi muhtemel zararlardan ders almalı değil midir? Her gün onlarca öldürme, yaralama, kaçırma ve taciz vakasının yaşandığı zamanımızda hangi aklı selim sahibi erkek kendisine emanet olan bir hanımı tek başına yola koyabilir? Her vicdan sahibi kabul eder ki bugün hanımını ya da kızını herhangi bir vesayete bindirip son durakta bir başka mahrem tarafından karşılanmasını sağlamak yeterli tedbir değildir. Çünkü seyahat boyunca yanında veya civarında bulunacak diğer yolcuların kim olduğunu, ne niyette olduğunu, hangi ahlaki hastalıklar ve zaaflarla boğuştuğunu bilmek mümkün değildir. Üstelik her vasıta kaza yapabilir, yaralanma, sakatlanma, vefat gibi hallerde. Yalnız başına seyahati seçmiş bir hanımın durumu ne kadar da vahimdir. Kim mahremi olmayan birileri tarafından hastaneye kaldırılmak ister? Hem ani bir kanama veya bayılma halinde bir yabancının yardımına muhtaç kalıp utanmaya değer mi? Sebep 3. Reislik vasfıyla donatılıp yaratılmış olan erkek, ailesini korumaya meyli ve ihtiyacı içindedir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, "Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden mesuldür" buyurarak meseleyi sade bir teşbihle dile getirmiştir. Fıtratı bozulmamış her erkek kuvvetli bir kalkan gibi sorumlu olduğu kimseleri tehlikelerden koruyup kollamak ister ve günahlardan kıskanır. Oysa bugün "kimseye ihtiyacım yok, ben kendim de giderim" diyen hanımların sayısı artmış, eline çantasını alan yollara düşmüş, zamanla kocalar, babalar, abiler, oğullar ve diğer mahremler bu duruma alışıp muhafızlık vazifesini unutarak rahata dalmış. Lakin dikkat, bu rahatlık mutlu eden bir dinlenme değil, erkeğin kendini gereksiz ve değersiz hissetmesine yol açan bir fitnedir. Üstelik zayıf, tembel, sorumsuz her erkek, kadın nezdindeki saygınlığını da yitirmektedir. Oysa hanımların saygı duyacağı bir otoriteye ne kadar ihtiyacı varsa, erkeklerin de saygı duyulmaya o kadar ihtiyacı vardır. İhtiyaçları giderilmeyen her iki tarafta içten içe derin bir yalnızlık ve mutsuzluk yaşarken, etrafa sahte özgürlük pozları verip kendini kandırmaya değer mi? Sebep 4. Daha az masraflı olduğu için tercih edilen tek başına seyahatler aslında bereketi alıp götürmektedir. Hakkın hatırına harcanmayacaksa para ne diyedir? Bir hanımın mahremsiz yola çıkması, kendisine geri dönüşü olmayan zararlara açık ve savunmasız bırakması demektir. Allah aşkına küçük hesaplar yapmak da nedir? 3 kuruş için Allah'ın rızasını kaybetmeye, namusunu, huzurunu, ahiretini riske atmaya değer mi? Sebep 5. Şeytan damarlarda dolaşır da dolaşır. Allah esirgesin, lakin imtihan dünyası tutar Allah'tan korkmazın birine dedirse ki, senin hanım şuraya gidiyorum diye çıkıyor fakat aslında başka yere gidiyor. Maazallah. Pirincin içine düşen bu iftira taşını ayıklayamazsın. Kahrından bayılır, sayıklayamazsın. Yanında Allah'ın dilediği şekilde yoldaş bulundurmamışsan, hakikati belki de ispatlayamazsın. Tat kaçar, hır çıkar. Değer mi? Mahcubiyete mahkum olma diye, kabul et ikazım candan hediyen. Daha detaylıca bilmek istersen fıkı araştır, gelişsin zaviyen. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Değer Mi başlıklı yazıyı paylaştık ve şimdi de Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Kur'an'ın üzerimizdeki hakları başlıklı yazıyı sunacağız. Kur'an-ı Kerim topyekun insanlığa seslenir. Rahmet oluşu bütün akıl sahiplerini şamildir. Nitekim bir ayeti kerimede bu Kur'an bütün insanlığa bir beyandır. Takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür buyurulmuş. Başka bir ayette ise şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler ifadesi gelmiştir. Bu mübarek ayetlere binaen şunları diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim, müminlerini dünyada huzur ve barışa, ahirette ebedi kurtuluş erdirecek derinlikte ve zenginliktedir. Onun Hakk'a çağıran ayetlerindeki ifadeler gayet açıktır. İman edenler için benzersiz mükafatlar hazırlandığını müjdelediği gibi, ahirete inanmayanlar için de elem verici bir azap olduğunu duyurur. Bunun yanında muttaki müminler hakkında hususi bir rahmet olduğunu bildirir. Biz buradaki söyleyeceklerimizi onun özellikle müminler için rahmet, feyiz ve bereket kaynağı oluşu üzerine bina etmek istiyoruz. Bilindiği üzere bir nimete, onu elde etmek için çalışarak külfetine katlananlar nail olur. Öyleyse ilahi feyizden tam manasıyla istifade edebilenler de Kur'an'ın hukukuna riayet edenler olacaktır. Büyüklerimiz Kur'an'ın müminler üzerindeki haklarını huruf, hudut ve huduk olmak üzere 3 başlıkta toplamışlar ve bunlara riayetin, mesleği, meşguliyeti ne olursa olsun bütün müminlerin vazifesi olduğunu söylemişlerdir. Bunları şöyle açıklayabiliriz. 1. Huruf. Harfler demektir ve bunun da bir Müslümanın bütün harflerini doğruca mahreçlerinden çıkarıp kelimelerini dosdoğru telaffuz ederek Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmesi kastedilir. Bu itibarla Müslümanların her şeyden önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi ve ömrü boyunca okumaya devam ederek bu yöndeki bilgisini, becerisini geliştirmesi lazımdır. Her mesleğin olmazsa olmazları olduğu gibi Müslümanlığın olmazsa olmazı da Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyabilmektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbi ile münacat ve mukalemeyi arzu eden huzuri kalple Kur'an okusun diyerek bizi Kur'an tilavetine teşvik ediyor ve Kur'an-ı Kerim'in okuyanlarına kıyamet gününde şefaatçi olacağı müjdesini veriyor. Şu halde bizim yapmamız gereken şey bellidir. Bilmiyorsak öğrenmek, varsa hatalarımızı düzeltmek ve düzenli okumaya vakit ayırmak. Görme engelliler için hususi Kur'an-ı Kerim nüshalarının basılma imkanı bulunan bir zamanda yaşıyoruz. Böyle bir engeli olmayanların Kur'an'ı güzelce okuyamıyor olmasının geçerli bir mazereti olabilir mi? 2. Hudud, hadler, sınırlar demektir. Kur'an-ı Kerim'i güzelce okumayı öğrendikten sonra onun emir ve yasaklarıyla çizilen çerçeveyi bilmek demektir. Bir Müslüman için Kur'an'ı sadece okuyabilir olmak herhalde yeterli değildir. Çünkü ayetlerde bizden bazı şeyleri yapmamız, bazı şeylerden de uzak durmamız isteniyor ve Müslümanlığın sınırları ana hatlarıyla Kur'an'da çiziliyor. Bunun uygulamasını ve teferruatını da Peygamberimiz öğretiyor. Bu itibarla Allah kelamında beyan olunan hududullahı hayatın köşe taşları kılmak üzere öğrenmek vazifemizdir. Bu aynı zamanda Kitabullah'ın bizim üzerimizdeki güzelce okumadan sonraki hakkıdır. Bir Müslüman ayetlerdeki açık emir ve yasakları bilmeyecek kadar Allah'ın kelamına bigane kalabilir mi? 3. Huluk, ahlak demektir. Kişinin inanarak ve severek okuduğu Kur'an'da methedilen güzel ahlakla ahlaklanması ve orada zemmedilen kötü örneklere benzemekten sakınması demektir. Allah'ın ayetleri sadece emir ve yasaklardan ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim öncelikle sağlam bir tevhid inancını tesis eder. Müminlerin zihin dünyasını küfür ve şirk gibi teşvişlerden arındırır. Kalpleri doğrultur, bunun üzerine de insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştıracak emir ve yasakları tesis eder. Bu sağlam temel üzerine de İslami erdemleri kemale erdirecek olan ahlak umdelerini inci daneleri gibi dizer. Salih kulların ahlakına bürünmeyi teşvik eder ve bunu muhafaza etmek için sadıklarla beraber olmayı emreder. Kanaatimizce insanların aldandığı nokta burasıdır. Allah kelamındaki güzel ahlaka dair öğütlerin sadece birer tavsiye olduğunun zannedilmesidir. Halbuki güzelce okumakta girdiğimiz ve hududullah'a riayetle inşa ettiğimiz mesuliyet dairesini kemale erdirecek olan Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah kelamındaki incelikleri titizlikle takip etme adına verilen misallerde başka başka hikmetler olabileceğini düşünerek satır aralarında iz sürmektir. Nitekim Rabbimiz de bizden Kur'an'ı tedebbür ve tezekkürle tertil üzere okumamızı istemektedir. Velhasıl eşsiz bir hazineye sahibiz. Hayat yolculuğunda ayakların kaymasına sebep olan engellere bütün ayrıntılarıyla işaret eden ve istikbaldeki tehlikelere karşı insanoğlunu açıkça uyaran nurlu bir rehberimiz var. Şu kadar var ki o kaynaktan ancak hürmetle okuduğumuz, mucibince amel ettiğimiz ve ahlakıyla ahlaklandığımız kadar beslenebiliriz. Bu da sorumluluklarımızı bir bütün olarak idrak etmeye bağlıdır. Evet, okumak bizim için önemlidir. Ancak bizi diğer mesuliyetlerle buluşturmayan okumalar yeterince istifadeye medar olmaz. Değerli dinleyenler, yazının devamında Cenneti Nerede Aramalı başlıklı Oku Düşün bölümündeki yazıyı da paylaşarak Cafer Durmuş'un bu yazısını noktalamış olalım. Fecr suresinin son ayetlerinde şöyle buyrulur: "Ey huzura kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına katıl ve cennetime gir." burada huzura kavuşmuş insan olarak tercüme edilen nefs-i mutmainne sahibinin kalbi zikrullahın bereketiyle her türlü şüphe ve tereddütlerden arınmıştır ve her an şükürle Rabbini sena halindedir. Ondaki kötü ve çirkin vasıflar yerlerini güzel ahlaka bırakmıştır. Bu itibarla Resulullah'ın yüce ahlakını her alanda bir zevk halinde yamamaya çalışmaktadır. Davranışları hep sabır, tevekkül, teslimiyet ve rıza ile taşlanmaktadır. İşte ayetteki ey kamil bir iman ve salih amellerle huzura ermiş nefis diye açabileceğimiz hitap bunlardır. Ve belki de onlara yönelen kullarımın arasına gir çağrısı dünya hayatını da şamildir. Kullarımın gönüllerine gir, cenneti onları hoşnut etmekte ara demektir. Ne dersiniz? Azgın nefsin günah ve fücura dair isteklerini teskin ederek onu salih amellere alıştırmakta ahlaki ilahiyi kuşananlar hakkında ebedi bir müjdeyi bildiren bu mübarek ayetlerde hayata dair böyle bir ulvi işareti de düşünebilir miyiz? Herkesin kendi ışığını ya da karanlığını buradan götüreceği değişmez bir hakikatse, cennetime gir, iyi kullarımın arasına katıl hitabına liyakati, yıkık gönüllerin imarında aramak doğru olmaz mı? Değerli dinleyenlerimiz, Cafer Durmuş imzalı Kur'an'ın üzerimizdeki hakları başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak programımızda Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından aktardık yazılarımızı. Yeni bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.